أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بك انتشرت وإليك توجهت وبك اعتصمت أنت ثقتي وأنت رجائي اللهم اكفني ما همني وما لم أهتم به وما أنت أعلم به مني اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت اللهم seninle revaç bulup yayıldım, dirildim ve sana yöneldim, sana bağlandım. Ümidim sensin, dayanağım sen. Allah'ım, hem bütün gayretimle istediğim, hedeflediğim şeylerde, hem de derdini çekemediğim konularda bana yeterli ol. Bende olan, benden kaynaklananı en iyi bilen sensin. Allah'ım, beni sana karşı saygılı olmakla, takvayla rızıklandır. Günahımı bağışla, her ne yana dönüp yöneldiysem, yönelişimin hayır, iyilik olması için sana yalvarıyorum, onu sağla ya Rabbi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin böyle söylediğini, Allah'a böyle yalvarıp yakardığını, böyle dua ettiğini İmam Kuzai bize Müsned-ü Şihab adlı eserinde böyle haber veriyor. Evet, Peygamberimiz böyle dedi demek cesaret işi. Ama ben güvendiğim, sevdiğim, saydığım birisinden duymuş isem, o da güvendiği birisinden intikalle, ondan, ötekinden, bir diğerinden Peygamberimize ulaşan bir silsileyle bu rivayet bana kadar gelmişse, elbette Peygamberimiz böyle söyledi demem gerekiyor. Tabi yanında olmam ayrı bir şeref. Hem büyük bir şeref, şerefli sözün şerefli rivayet edicisi durumda olmam elbette en güzeli ama takdir, ben o dönem Müslüman olmak yerine bu dönem Müslüman olmaya layık görülmüşüm. Cenab-ı Hak'tan daha iyisini bilen olmayacağına, o hakim, o alim olduğuna, yani en bilen, tam bilen, mükemmel bilen ve yanılmaz bilen olduğuna göre, ona boyun eğmek bana hayır getirecektir. Ondan dolayı diyorum ki, aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle buyuruyor. Allahümme bike enteşartu. Allah'ım, ey benim Allah'ım, ey kulu kölesi olacağım Allah'ım, ey dediğini dinleyeceğim Allah'ım, ey hayatıma karışmaya tek yetkili ama başka yetkili tanımadığım Allah'ım, İşte sen, ben seninle revaç buldum, yayıldım, dirildim. Sensin bana hayat veren, sensin bana imkan veren, sensin beni şu mevcut imkanlar ortamında var eden, sen beni böyle yaptın, ben seninle yaptım bunları. Ve ileyke teveccehtu ve sana yöneldim. Sana doğru teveccüh edişim, üstün görüşüm, yüzlü bilişim, böyle olsun değişim, hep senden oldu, hep sana oldu, hep seninle oldu ya Rabbi. Yani benim bir yüzüm vardı, döndüğüm bir tarafım vardı, benim bir yüzleneceğim, benim bir güzel bildiğim, iyi bildiğim taraf vardı. Bu sadece sendin, sana doğruydu ya Rabbi. Ve ileyke teveccehtü, teveccühüm sanadır. Yani üstün görmem, güzel bilmem, aman öyle olsun diye peşinde koşmam, yönümü dönmem, yüzümü o tarafa doğru meylettirmem, ilgim ve iltifatımın odak noktası bilmem, ancak sana doğrudur ya Rabbi. Ve bike i'tasamtu, bir de sana bağlandım. Sen öyle dedin çünkü. Senden dinledim. Kitap gönderdin. En güzelini bildirdin. Dahası yok dedin. Elbette bana düşen de ona iman etmekti. İnandım, iman ettim. Ve sen dedin ki, bana bağlanın. Ben de ve bike irtasamtu, sana bağlandım. Hatta dedin ki ipime bağlanın, benim ipime sımsıkı sarılın. Öyle yaptım, sana bağlandım. Âl-i İmran suresinin 101. ayetini hatırlıyoruz. Sonra 103'ü okuyalım. Ve keyfe tekfurun. Ey insanlar, ey Adem oğulları, ey Havva kızları, ne dersiniz? Nasıl? Ne cesaret? Nasıl da yapabiliyorsunuz? Haliniz nice olur bunu yapınca, düşünmediniz mi? Nasıl da tekfir edersiniz? Küfredersiniz, küfranı nimette bulunursunuz. Yok sayarsınız. Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğini nasıl da yok sayarsınız? Çünkü ve entüm tütle aleyküm ayatullah. Yani bu bir. Bir de ve fiküm Resulü. Buna rağmen ama nasıl? Söyleyin, Allah'ın ayetleri size okunup duracak. İşte Allah'ın ayetleriyle baş başa kalacaksınız. Kulağınız, gönlünüz, bütün benliğiniz onu duyacak. Ayetler size apaçık ayan beyan okunacak. Gel beri, gel bu tarafa, gel benimle. Bırak başka ayet, alamet yok. Ancak Allah'ın rububiyet ve uluhiyetine götüren, sana bunu anlatan ayetler var. Gel dinle ve peşi sıra git denilecek ayetler size ve bir de ve fiküm Resulü, aranızda peygamber var olacak. Peygamberle beraber olacaksınız. Yani peygamberin din yaşaması, din anlatması, din örneklemesi, dini var kılması, dinle beraber olması sizin aranızda yaşanacak. Yani ey insanlar, insanlık bunu görecek, fark edecek ve de inkar edecek, öyle mi? Nasıl? Ne cesaret? Ve men ya'tasim billah, ne yapacaktınız, onu mu istiyorsunuz? Evet, yani çaresiz kaldınız değil mi? Demek yanlışmış meğer sizin hattu harekatınızda bu bozukluk nedenmiş, anladınız mı? Ve men ya'tasim billah, kim ki Allah'a sımsıkı sarılırsa, fekad hüdiye ila sıratın müstakim, onu doğruca cennete götürecek yola girivermiş demektir. Sırat-ı müstakimi buluvermiş demektir. Dost doğru yola hidayet oluvermiştir o artık. Bilir ki o girdiği yol, Allah ile tutunduktan sonra gideceği yol sadece onu cennete götürecektir. Onu öyle bilir. Ve men ya'tasim billah, kim Allah'a itisam ederse, yani Allah'a sımsıkı sarılırsa, Allah'a elimle mi? Yani neyse elinle ne yapabileceksen öyle sarıl. Dilinle mi? Dilinle ne diyeceksen öylece sarıl. Ama benliğinle, ama kalbinle, ama kafanla, ama gönlünle, ama yani sen seninle, sen seni yapabileceğin her şeyinle sarıl Allah'a, sımsıkı sarıl. Bıkma, usanma, bırakma sakın. Eğer gücün yetmiyorsa azı dişlerinle sarıl. Ne yapman gerekiyorsa öylece sarıl. İşte o zaman sırat-ı müstakime iletiliverdin. Hidayeti buluverdin. Ya eyyühellezine amenu, ey iman iddiasında olanlar, ey Allah dediyse tamam, ben onun emanında ve emniyetindeyim, güvencesini kabul ediyorum diyenler, ey imanın güzelliğini tatmaya baştan söz verenler, ittekullah hakka tukatih, nasıl gerekiyorsa işte öylece takvalı olun. Yani yolunuzu sadece Allah'a sorun, cennet yolunu sadece Allah'tan öğrenin, takvayı sadece Allah belirler, bilin ve onun dediği gibi olun. Bir de ve la temutunne illa ve entum muslimun, bunu bırakmayın, bu bir teslimiyettir, ölünceye kadar devam edin, ölüm sizi bu haldeyken bulsun, yani sadece Müslüman olun ve öylece ölün. Bunun için ve atasimu bihablillahi cemian ve la teferraku, Kur'an'ın başında olun anlamına gelir sanki. Bunun için Kur'an'ın başından ayrılmayın. Hep Kur'an'ın önünde yaşayın. Hep Kur'an ile beraber yaşayın. Hiç ama hiç ayrılmayın. Zor değil mi? Kur'an'ın eğer böyle bir tarifi olmasaydı çok zordu. koyduğunuz bir köşenize, bir mescidin iki duvar arasına veya bir direğin önüne veya bir taşın veya rahlenin üzerine koydunuz Kur'an'ı, oradan ayrılmayacaksınız gibi mi anladınız? Ama durun, bakın 103. ayet, Allah-u Teala tarafından kitabının tarifini bize lütuf olarak gönderilen bir ayettir. Diyor ki, Allah'ın ipine sarılın, sımsıkı sarılın, hem hepsine sarılın. Sadece Bakarasına değil, sadece Ali İmran'ına değil, bütün baştan sona hepsine sarılın, bir de ondan ayrılmayın. Sımsıkı sarıldığınız Kur'an'dan ayrılmayın. Sarılmadığınız ağaçları zaten bırakmıştınız, ayrılmayın olur mu? Sarılmadığınız eşyanızı, sarılmadığınız giyeceğinizi, sarılmadığınız şeylerinizi, neniz varsa hepsini, onları ayrılın, ayrılmayın denir mi? Neye sarılmıştık? Allah'ın ipine. Ondan ayrılmayın. Bakın bir ipmiş, neredeyseniz sizinle olabilirmiş, gökten yere uzanmış bir ipmiş, kurtuluşunuz ancak ona bağlıymış, Allah'ın ipine, yani Kur'an'a, ama hepsine sarılın. Ben şöyle anlayamadığım için bu meali seçtim. Hepiniz toplanın, hepiniz gelin, kim gelecekse hepsi beraber gelsin, sarılın şu Kur'an'a beraber denildiğine göre, hadi beraber sarılalım. Oldu mu? Ama biri kalmıştı. Hani o çarşıya gitmişti. Ya da ama benim kardeşim gelecekti, uykudaydı. Ama benim amcam vardı, dükkandaydı. Öteki tezgahtaydı. Bir başkası paranın peşinde, bir başkası başka şeyin peşinde. Yani herkes bir şeyin peşinde ama Kur'an'a sarılmak zorunda olduğuna inanıyordu. Peki onlar gelinceye kadar bekleyeceğiz mi? Ama hepiniz birden sarılın dediğine göre, hadi bekliyoruz, bir, iki, üç, hiç kimse benden önce elini uzatmasın, öyle mi diyecektik? Hayır, Allah'ın kitabına ama hepsine birden sarılın. Bana sadece burası yeter demeyin. Vecid ve istirakınızı ayarlayan ayetler mi vardı? Zikir ve evsafını belirleyen ayetler miydi? Aman efendim, vatan millet mi diyen ayetlerdi? Ya da ne diyordu, iman mı, İslam mı, kıssa mı diyordu? Hani hangi konuyu daha çok seviyordunuz, onu mu öne alacaktınız? Hayır. Önce Fatiha, önce ama sonra Bakara. Ben onun önüne almak istediğim başka bir sure vardı Bakara'dan önce. Ama Allah'tan daha iyi bilmediğimize göre, varsın onun dediği güzel olsun diyelim. Teslim olalım da öylece ölünce cennete gidelim inşallah. Ve bike i'tasamtu. Sana bağlandım ya Rabbi. Ente thikati. Ümidim sensin. Ve ente racai. Dayanağım da sen. Ümidim sensin, dayanağım sensin ya Rabbi. Öyle var mı başka? Birinden bir şeyler bekleyeceksiniz ve eliniz boşa çıkmayacak. Var mı Allah gibisi? Mümkün mü? Kimde ne var ki? Kiminki kendininki? Söyleyin, kim neye sahip olmuş da aslında kendininmiş? Kim dedi size, nerede buldunuz? Ümidim sensin, dayanağım sen. Allahümme ekfini ma hemmeni ve ma lem ehtem bihi. Allah'ım, hem bütün gayretimle istediğim, yani benim kendime hedef olarak çizdiğim, hedeflediğim her şeyde, hem de derdini çekemediğim konularda bana yeterli ol. Düşünememişim, isteyememişim, bilmemişim, henüz Bakara'yı öğrendiğim için ancak Bakara'daki konularla dolmuşum, tüm hedefim ona kilitlenmiş, ancak onunla düşünebilmişim, hep onu istemişim, bütün gayretimle döndüğüm hedefim, amacım, ana gayem sensin diye koştuğum şeyler konusunda bana yeterli ol, hem de derdini çekemediğim şeyler var. Anlıyorum bunu. Gün geçtikçe daha net anlıyorum. Hem istediklerim ne kadar azmış, hem gayretimle yöneldiğim şeyler ne kadar basit demeyeyim ama kısaymış. İşte bütün bunlarda bana yeterli olduğun gibi derdini çekemediğim, önem veremediğim, sıraya koyamadığım, özelliğini bilemediğim, olsun diye onu da programıma alamadığım konularda, onlarda da bana yeterli ol ya Rab. وَمَا أَنْتَ عَلَمُ بِهِ مِنِّي. Bende olan ve benden kaynaklananı en iyi bilen sensin ya Rabbi. اللهم زَوِّدْنِي اَتَّقْوَى. Allah'ım, beni sana karşı saygılı olmakla, yani takva ile azıklandır. Allahümme zevvitni takva, yani düşünebildiniz mi? Biz takva denilince farklı bir olayı, ama yani azık denilince farklı bir olayı anladık. Hep öyle olmadı mı tarih boyunca? İnsanlar hep böyle bilmediler mi meseleyi? Yani insan bir takva sözü duydu mu, takva ile beraber olacağını bildi mi, hemen damgasını vurur. Evet, takva denilen bir şey vardır. Yani öyle bir şeydir ki bu şey beni fetvadan ayrı biraz daha Müslüman edebilecektir. Hayatımın kimi bölümlerinde bir kere yarım kere işte arada bir öyle takvalı oluverdim mi, olabildim mi ya da öyle olmaya çalıştım mı, tamam o konuda işi bitirdim. Ben takvalı oldum artık, ben iyi bir Müslümanım diyebileceğim der ve geçer insanlar. Takvalı oldular. Aman ne müttaki oldular hem üstelik. Allah yardımcıları olsun. Ama rızık konusuna gelince, ha dükkana yazarlar belki. Derler ki, yani rızıklı olmak zorundaydık ya. Hani er rızku alallah, hatta bunu envai türlü çeşit renkten renge girmiş, biçim biçim şekillenmiş hale getirmezler mi Müslümanlar? Er rızku taalallah filan da derler bazen. Yani nedendir o, neyin nesidir, kimsenin bilmesi gerekmez de zaten. Çünkü er rızku alallah aslında rızık konusunda belki temel prensiptir tabi. Ve mâ min dâbbetin fil ardı illâ alallâhi rızkuha ayeti bize bunu anlatır elbette. Evet, ama acaba rızık ne demektir? Ne anlama gelecektir? Söyleyin, rızıklanmak nedir? Kim, ne zaman, nasıl rızıklanacaktır? Ne anlama gelse bizi kurtaracak veya rızık konusunda insanlar ne tür düşününce kendilerini Kur'an ve sünnetteki rızık anlayışına ulaştıracaklardır? Söyleyin. Öyleyse işi başa dönüyoruz. El-Haccu eşhurun malumat. Femen farada fihinnel hacce fela rafete ve la füsuka ve la cidale fil hac. Bakara suresi 197. ayet böyle başlar. Hac belli aylarda yapılır. Ramazan bitmiştir. Şevval ayı bu işin önüdür. Sonra Zilkade, hac mevsimi başlamıştır. Sonra Zilhicce, 8'inde misiniz? Tevriye günüdür. Hadi Mina'ya gideceksiniz. 9. günü Arafat'ta olacaksınız. 10. gün kurban keseceksiniz. Tavaf edeceksiniz. Sa'y edeceksiniz. İhramdan çıkacaksınız. İşte bunlar sadece özel olaylar, özel ameller, özel ibadetler ve gününe gün yapılmalıdır. Belli aylarda yapılır bu. Başka zaman değil. Allah bunları kime farz kılmışsa, kim hac etmek zorundaysa artık hac döneminde kesinlikle günaha girmeyecek, fıskı fücur ehli olmayacak, mücadele etmeyecek, tartışmayacak ya da ihramlıyken özellikle bunlara dikkat edecek ve de hanımıyla beraber olmak gibi kimi özelliklerini bir an geri bırakacaktır. Kim ki وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ, kendi kendine de kalsa, hiç kimse görmese de, kim ki böyle yapar ya da kim nasıl yaparsa Allah hepsini bilir. Bütün bunları Allah'ın istediği gibi yapabilmek için vetesevvedu, yanınıza azık alın. Hacca gidiyorsunuz. Biraz ekmek, biraz su, biraz et, biraz ekmek, biraz süt, biraz peynir, biraz yağ. Ama öyle değil, patates, soğan da olsun, yağda bulgur da olsun ya da ne isterseniz o olsun, her şey sıraya girsin, yani kaplar, kacaklar da olsun, neler ve neler alınsın, arkanızdan isterseniz bir tır dolusu yiyecek gelsin ve tesevvedu, azıklanın lütfen, azığınız olsun, ama unutmayın fe inne hayra zadi et takva, azıkların en hayırlısı takvadır. Demek ki yanınıza çantalar aldınız, bavullar aldınız, valizler aldınız, hatta çuvallar doldurdunuz, nice rızıklar, nice azıklar aldınız kendinize göre. Ama şöyle, valizin bir kenarına da biraz takva alsanız, iki paket yeter mi? Yani iki poşet yeter mi? Yetmez mi sana göre? Anca mı idare eder? Kaç gün kalacaktınız? Yetecek kadar, sizi ayakta tutacak kadar, günahtan, şirkten, isyandan, gururdan, kibirden arındıracak kadar, niyetinizi bozmayacak kadar, taptaze, bütün günahlardan arınmış bir haccı bitirene kadar, memlekete yeniden şekillenmiş bir Müslüman hacı olarak dönene kadar, yaşadığınız bölgeye günahtan arınmış bir kimlikle gidene kadar, yanınıza azık alacaktınız takvayı, ama o gerekliydi. İnsanlar bunu toplamıyorlar ki, bir günde alınır zannediyorlar. Hacca gideceğim inşallah bu sene diyorlar, maşallah mübarek olsun diyoruz. Hazırlığını yaptın mı diyor yanımızdaki karşıdakine, evet çok fazla da bir şeye ihtiyacım yok, 10-15 gün önce çıkarım çarşıya pazara, ne gerekiyorsa alır toplar geçer giderim diyor adam. Evet, güzel, yani ne gerekiyor ki, hatta belki şöyle biraz fazla, yani herkese göreden bir fazla biraz para alıverdim, onları alması da gerekmez, bu çarşı yerine o çarşıdan alır alacağını. Evet ama bir de yanına takva alacaktın, ne haber, onu da şöyle 3-5-10 gün önce çıkıp çarşıya pazara toplayıp gidecek misin diyorum, yüzüme bakıyorlar. Ama takvayı alacaklar yanlarına. O bir günde alınmaz, bir günde toplanmaz o benim bildiğim. İnsanlar takvalanmak zorundalar. Yolu Allah'ın yolu bilmek zorundalar. Cennete Allah'ın yolundan gidilir, bunu anlamak zorundalar. Bu yol bazen Kabe'nin çevresinde yürümek şeklinde, bazen Arafat'ta durmak şeklinde, bazen Safa ile Merve arasında koşmak şeklinde olacaktır. Dursanız da, yürüseniz de, koşsanız da, geri gelseniz de, devam etseniz de, Allah'ın dediği gibi olmadan yürüyüşün size cennete, cennet yoluna götürücü bir özelliği olmayacaktır. Bunu biliyorsunuz, bilmek zorundaysanız, hadi başlayın o zaman, tüm hayatınızda takvalı olacaktınız. Ne zaman, nerede yürürseniz, ne zaman, nerede durursanız, ne zaman, ne için koşarsanız, bu size cennet kazandıracağını siz anlamalı, ama buna ön hazırlık yapmalıydınız değil mi? Öyleyse Allahümme zevvitni et takva. Ben isteyeyim ama sen benim azığımı takva ile ya Rabbi. Sana karşı saygılı olmak, bunu kaybetmemek, cennet yolunu sen tarif edersin, senin kitabınla bulurum diyebilmek, bunun örneğini peygamberde bulmak, sen benim azığımı öyle yap ya Rabbi diye dua edeceksiniz. Çünkü vettakuni ya ulil elbab diyor Allah, bana karşı takvalı olun, karşı gelmekten sakının, korkun, dikkat edin. Ey kendilerine akıl verdiğim insanlar, aklınızı bu konuda kullanın, bunun için kullanın. Vağfir li zenbi. Evet böyle istedim ama eksiklerim, yanlışlarım, hatalarım, kusur ve kabahatlarım var. Amellerim eksik ve noksan. Sen eksikliklerimi tam kabul et. Yanlışlarımı yok kabul et Allah'ım. Affet, merhamet et, mağfiret et Allah'ım. Günahımı bağışla. Ve veccihni lil hayri eynema teveccehtu. Bir de her ne yana dönüp yöneldiysem, ben ne tarafa dönmüşsem, yüzümü yönümü ne tarafa çevirmişsem, yönelişimin hayır, iyilik için olmasını sağla ya Rabbi. Tekrar okuyorum hadisi. Allah'ım seninle revaç bulup yayıldım, dirildim ve sana yöneldim, sana bağlandım. Ümidim sensin, dayanağım sen. Allah'ım hem bütün gayretimle istediğim, yani hedeflediğim şeylerde, hem de derdini çekemediğim konularda bana yeterli ol. Bende olan, yani benden kaynaklananı en iyi bilen sensin. Allah'ım beni sana karşı saygılı olmakla, yani takvayla azıklandır. Günahlarımı bağışla. Her ne yana dönüp yöneldiysem, yönelişimin hayır, yani iyilik için olmasını sağla. Amin. Allahümme vakiyeten kevakiyetil velidi. Ya Rabbi, küçük çocukları koruduğun gibi beni de koru. Allahümme vakiyeten kevakiyetil velid. Şöyle de tercüme edebiliriz. Ya Rabbi, küçük çocukların korunup kollandığı gibi sen de beni koruyup kolla. Amin. Buna ihtiyacı olanlar bu duayı yapsın. Öyle ya, adamın çocuğu yoktur. Kadının torunu da yoktur. Karı koca bir başlarına bir ömür sürmüşlerdir. Ya Rabbi çocuklarımı hayırlı et. Ya Rabbi çocuklarımı bana, bize isyankâr etme diye duaya ihtiyaçları var mı? Ancak Müslümanların çocukları için ederler onlar, çünkü yaşları 55-65 olmuş. Yani çocukları olmamış, o güne kadar nesillerinin devam ettiricisi anlamına Allah onlara bebe lütfetmemiş. Onlar bu anlamda dua etsinler mi? Etmesinler mi? Yani anladınız mı? Buna ihtiyaç önemlidir. Yani onu yaşamak önemlidir. Mesela ihrama girince aleyhissalatü vesselam şöyle dua edin demişse, söyleyin, ihrama girmeyenler o duayı eder mi? Ama siz de öyle değil mi? Tuvaletten çıkınca şöyle dua edilir diye öğrendiniz. Onu yataktan kalkınca etmeniz gerekir mi? Yemekten kalkınca edecek misiniz? Odanızdan, evinizden çıkarken, ama evden çıkarken başka bir dua edecektiniz. Öyle olunca ben de oradan hareketle nazlandım size. Tekrar edeyim mi? İhtiyacı olanlar bu duayı öğrensin. Ben tekrar ediyorum. Ya Rabbi, küçük çocukları koruduğun gibi beni de koru. Ya Rabbi, küçük çocukların korunup kollandığı gibi sen de beni koruyup kolla. İki şekliyle de anlasak demişiz. Söyleyin. Ne diyorsunuz? Çocuk var mı çevrenizde? Hatırlıyor musunuz? Kucağınıza aldığınız, gözünüzün önünde seyrettiğiniz, imkansızlıkların nasıl da Allah tarafından rahmet ve merhamet ortamına dönüştürüldüğü bir zemini hatırladınız mı? Yani yeni doğan bir çocuk. Her şeyle, herkese muhtaç, her şeye muhtaçken Allah nasıl da ona bir ortam hazırlıyor? Bir anne şefkati, bir aile merhameti nasıl da en güzel zemin oluyor o çocuk için? El bebek, gül bebek, elde besleniyor değil mi? Aman, herkes aman çekiyordu, aman dikkat et, aman yavrum, aman boynuna, aman elini ayağına, öyle yapma, öyle taşıma, kucakta öyle tutulmaz diye tecrübeliler değil, ama herkes çocuklar adına bir koruyup kollama derdine düşer mi? Elbette. Peki, yeni doğan bir çocuğun, bir aylık, iki aylık, beş aylık, altı aylık bir çocuğun korunması, yani beslenmesi, büyümesi konusunda Allah'ın korumasını unutacak mıyız? Bütün bunları bize veren Allah'tır, bilmeyecek miyiz? Şimdi söyleyelim mi Allah'a? Kendi başınıza kaldığınız bir dönem, kimse yok çevrenizde, çocuğunuz yok, anneniz yok, babanız yok, arkadaşınız yok, komşunuz yok, misafiriniz yok, ama kimse yok. Kendi başınızasınız. Hatta seccadenizin başındasınız. Yani seccade tabiri edince ben, hemen kendiniz el işi, göz nuru, gönül sururu, aylar ve yıllarınızı verdiğiniz bir şeyler adına hazırladığınız o bez parçalarını anlamayın. Tertemiz bir halının ya da bir döşemenin veya bir taşın, bir taşlığın, bir toprağın üzeridir seccadeniz. Sizin secde etmekle şereflendiğiniz alandır o seccade, o anlama söylüyorum. Siz seccadenizin üzerinde secde etme ortamındasınız ve halinizi anladınız, durumunuzu fark ettiniz, Allah'a el açtınız, gönül açtınız ve diyorsunuz ki, Ya Rabbi, Allahümme vakiyeten kevakiyetil velid. Küçük çocukların korunup kollandığı gibi, ki onları, küçük çocukları sen koruyup kollayansın, beni de koruyup kolla ya Rabbi, sen beni koru, sen beni koruyup kolla ya Rabbi diye dua ediyoruz. Evet, Allah rahmet ve merhametini lütfetsin. Rahmetle yad ediyorum. Bir hocam, bunu bir örnek olarak sunmuştu. Meğer ki, baştan okumuş belki de, ne bileyim, ben yeni gördüm bu hadisi. Diyordu ki, bakın çocuklar, bir çocuk düşünün, kucakta bir çocuk. Nasıl da küçücük, eli ermez, gücü yetmez. Ama zayıftır, ama acizdir, ama güçsüzdür, ama bu işin farkındadır, ben yaparım demez. Nasıl da el bebek, gül bebek beslenir? Aman yavrum denilir, acıktığını bile bilmek zorundayız, susadığını düşünmek zorundayız, sağa sola mı dönecek, ya da ne yapsa ne yapmayacak, ya da altını mı üstünü mü değiştireceğiz, ne yapacağımızı biz düşünür, onun adına karar verir ve onun şefkat ve merhametle büyümesi için ne lazımsa hazır eyleriz. Evet, küçük çocuklar öyle değil mi? Çünkü küçük çocuklar kendileri adına kendilerinin zayıflığını kabullenme ortamında yaşarlar. Evet, zayıftırlar, güçsüzdürler, acizdirler ve birileri onu şefkatle kucağına basacaktır. Bunu kabullenir ve memnun olurlar. Ama çocuk ne zaman ki ben büyüdüm sevdasına kapılırsa, ne zaman ki çocuk ben de bilirim, ben de fark ediyorum, ben de anlıyorum, benim dediğime göre, ama öyle değil anne, hayır baba öyle değil, ama benim dediğim gibi ben yürüsem, ben koşsam, ben dursam, ben yürüsem, ben ekmek, ben su derdinde kendi problemimi ben çözsem, ben elime alsam, ben ağzıma götürsem, ben çiğnesem, ben yutsam demeye başladı mı? Başı dertten kurtulmaz değil mi biliyorsunuz? Artık başlamıştır sıkıntılar. İşte hocam diyordu ki, çocuklar, Allah huzurunda insan da böyledir. Eğer kul kulluğunu bilir de, Allah'ın karşısında aziyetini, zafiyetini, güçsüzlüğünü, zayıflığını ya da işte insan olduğunu, kul olmak zorunda olduğunu bilirse, Allah onu böylece çocukların korunduğu gibi koruma altına alır. Tabii, acizim ya Rabbi, sen koru ya Rabbi, ben ukalalık etmiyorum dediğin neyse, istediğin neyse, sen bana ne istiyorsan ben onu aynen istenmiş kabul ediyorum diyebildi mi kul? Allah ona şefkat ve merhamet edecek, onu görüp gözetecek, koruyup kollayacaktır. Ama ne zaman ki dik kafalılık ederse, ben de bilirim ama sana sormak zorunda değilim, ama senin dediğin gibi değil, benimki farklı, benim dediğim ayrı sevdasına kapılırsa, işte o zaman... O zaman başı dertten kurtulmaz. Belası büyüktür. Allah korusun. Eğer pişman olmazsa, eğer vazgeçmezse soluğu cehennemde bile alamayacaktır. Çünkü orada ne solumak var, ne solumamak var, ne ölmek var, ne dirilmek var. Azap üstüne azap, ikab üstüne ikab, ceza üstüne ceza var Allah korusun. Öyleyse yeniden tekrar tekrar Allah'a arz edelim halimizi. Ya Rabbi, küçük çocuklar nasıl ki korunup kullanırlar ki çocukları, küçük çocukları da kollayıp gözeten sensin, beni de bizi de görüp gözet, koruyup kolla ya Rabbi. Amin. Allahümme ezakte evvele Kureyşin nekalen fe ezik ahirahum nevalen. Amin. Ya Rab, Kureyş'in ilklerine, yani müşriklerine ibret olacak bir ceza verdiğin gibi, sondakilerine, yani iman edenlerine de mükafatlarını veriver. Amin. Kureyş, ilkleri ve sonları, evveli ve ahiri. Öyleyse bizi ilgilendirmez diyelim mi? En azından sistem anlatır, öyle demeyin. Yani tamam, bu Kureyş'e özgü bir duadır, Peygamberimizin özel bir duası. Ama ya Rabbi, ben bunca aydır, bunca yıldır dik kafalılık etmişim, kendimi bilememişim, nerede duracağımı fark edememişim, nereye döneceğimi anlamamışım. Ama ya Rabbi, o zaman cezamı çektim, burnum sürtüldü, dizlerim çürüdü, ne yaptığımı bilmedim, kafamı taştan taşa vurdum. Ve bugünü buldum. O günkü cezamı verdin. Ama bugün sana döndüm. Senin rızanı aramaya döndüm. Seni razı etmeye döndüm. Sana teslim olmaya döndüm. İmana döndüm. İslam'a döndüm. İhsana döndüm ya Rabbi. Şimdi de mükafatımı ver diye dua etmeyi ben bu hadisten öğrenirim. İsterseniz layıksa siz de yapın. Kureyş. Ah Kureyş! Peygamberimin kıymetini bilmeyen Kureyş! Aman ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar tatlı bir toplumsun ey Kureyş! Peygamberimin kıymetini bilen Kureyş! Ne oldu? Yanlış söylemedim değil mi? Kureyş bir toplum. Mekke'de yaşıyordu bunlar. Ta Hazreti İsmail aleyhisselamdan bu yana orada kurulan yeni bir şehrin, yeni bir toplumun üyesiydi bunlar. Biliyorsunuz, İbrahim aleyhisselam, tarihi kayıtlara göre, bir başka şeklini duymuş olabilirsiniz, Ur şehri civarında doğmuş, derken Harran ve çevresinde yaşamış, sonra babasına rağmen çıkıp oradan, gelmiş yeğeniyle beraber, yanında karısı Sare annemiz var. Halilurrahman kenti civarına. Hatta öyle ki oraya öyle yerleşmiş ki artık orası İbrahim kenti olmuş. Bir ara karısıyla birlikte Mısır'a gitmiş. Belki de hani çocukları gidecek ya, bir ön hazırlık. Öyle olmuşçasına. Bana öyle geliyor. Ama bir başka çocuğu da Mekke'ye, Hicaz'a gidecek derken o da gerçekleşmiş. Mısır'da kendisine hediye edilen cariyeyi, yani Hacer adındaki kadını, kocasına hediye eden bir Sare annemiz var. Ondan bir çocuğu olmuş, İsmail adında aleyhisselam. Oğlu İsmail ile karısı Hacer'i Allah'ın emriyle Hicaz'a götürmesi gerekmiş. Ev yok, bark yok, kim yok, kimse yok, su yok, yol yok, hiçbir şey yok bir yere. Ayetle söyleyelim. İnni eskentü bi vadin gayri zi zar'in inde beytikel muharram. Ama beytin yanına, temellerinin yanına, özel işaretle öğrenilecek Allah'ın belirlediği yere getirip koymuş. Derken Allah zemzemi lütfetmiş. Yolcular gelip giderlerken orada bir su bulunmasına şaşırıp sevinmişler. Konaklamak istemişler. Suyun sahibi kara kadından, yani Hacer annemizden, öyle denilirdi ondan, bir saygı ifadesi, haşa kötülük değil, bir sevgi ifadesidir. Hatta aleyhissalatü vesselam diyor ki, ben, hayır gururlanmayacaksınız, bakın ben diyor, kurutulmuş et yiyen bir kara kadının oğluyum. Evet, hepsi o kadar yani. Bunu anlatacağından, bunu anlattığından, hatırlattığından dolayı dedim. Sonra Hacer annemizden izin isterler, çünkü suyun sahibi odur. Görüyor musunuz? Elbette Allah'ın koruması ama insanlar dövüş kavga etmiyorlar, saygı duyuyorlar. Burada oturabilir miyiz diyorlar, yerleşebilir miyiz? Cürhümlermiş meğer. Geliyorlar, oturuyorlar. Evet, onlardan Hazreti İsmail evleniyor. Derken yeniden evlenmesi gerekiyor. Önceki hanımını bırakıyor. Sonra neslen be neslin aleyhissalatü vesselam doğacak. İşte o kabile, işte o toplum, işte o insanlar Kureyş, içlerinden biri olarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz görevlenince, Abdülmuttalib'in yetimi bilinen, Abdullah'ın oğlu bilinen Muhammed, peygamber olarak ortaya çıkınca sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş ikiye ayrılıyor, eziyet ediyorlar, karşı geliyorlar, hem neler yapıyorlar, hem ki mesela 3 yıl kadar sürecek bir boykotla ekmekten, sudan, neredeyse yani candan onları mahrum bırakıyorlar. Can damarlarını kesmeye çalışıyorlar. İnliyor çocuklar, perişan kadınlar. Öyle sanki toplumsal planda bir mahalleye hapsetmiş durumdalar. Öyle yaşatıyorlar. Akla hayale gelmedik ızdıraplar ve işkenceler peşindeler. Karşı geliyorlar. Zulmediyorlar. Ya da ceza veriyorlar kendilerince. Ama Allah hepsine bir bir hak ettikleri cezayı veriyor. Hatta belki bunun en güzel örneklerinden biri de Bedir'de gerçekleşiyor. Büyüklerinden, en büyüklerinden, liderlerinden, söz sahibi büyüklerinden, büyüklenenlerinden hepsi, neredeyse hepsi Bedir'de bir bir yere düşüyorlar. Hepsi Bedir'de, Kalibi Bedir denilen çukurlara gömülüyorlar, kuyulara gömülüyorlar. Hepsi gidiyor, azapları İbret olacak bir biçimde cezaları gerçekleşiyor. Tek tek ama hepsi. Sonra iman edenler de var ama. Hepsi kafir değil ki onların. İman edenlerine de sen, işte onu veren sensin ya Rab. Mükafatlarını veriver ya Rabbi diye dua ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de amin diyoruz. Evet, benim ilkim öyleydi. Sonum böyle ya Rabbi. Meğer ilki öyle olanın sonu böyle olabilirmiş ya Rabbi. Bunu ben bu hadisten öğrendim ya Rabbi. Gençliğimde, çocukluğumda, ilk evlendiğimde, birinci çocuğumun annesi, ikinci çocuğumun babası olduğum dönemlerde, dükkanı ilk açtığımda, şehre ilk geldiğimde, gurbete ilk çıktığımda, benim ilk bir şeylerim olduğunda, atım olduğunda, arabam olduğunda, ilk defasında ben ne şımarıklık etmişim. Ne gurura, kibire kapılmışım, ne yanlış yapmışım. Sen bana ibret olacak nice cezalar verdiğini şimdi anlıyorum. Pişman oldum. Artık ben şimdi teslim olanım, iman edenim. Bana mükafatımı veriver ya Rabbi diye dua ediyoruz. Amin. Allahümme barik li ümmeti fi bukuriha Amin, amin. Nasıl yapacağız? Nasıl becereceğiz bilemiyorum. Bir hayat programıdır bu galiba. Birileri öyle yaşarmış diye anlatsam ayıp olur mu? Biz nasıl da sıyrılıyoruz kenara? Evet, yeryüzü, hani şu dünya denilen bir yer varmış ya, orada insanlar yaşarmış. O insanlar iki ana grupta toplanabilirmiş bir açıdan. Yani kadınlar ve erkekler diye mi diyeceksiniz? Hayır, öyle değil. Bir açıdan, yani asıl açıdan insanlar iki ana grupta toplanırmış. Müminler ve kafirler diye. Hatta müminleri de iki ana gruba ayırabilir misiniz ama arada kesin bir çizgi çizmeyin. Şöyle serbest bırakın insanları, öyle de öyle de olabilme ihtimalini her zaman göz önünde bulundurun. Yani gerçek müminler, ciddi müminler, hayatlarını iman ile ayarlayan müminler, imanlarına teslim olmuş müminler, diğerleri işte, uzatmayalım ki onlar adına lafı, şey alameti olanlar, İşte böyle şeylik yapıp şey yapmaya ya da şey yapmamaya çalışanlar desem yeter o kadar, nifak alameti demek zorunda değilsiniz. Ya da adam fasıktır, facirdir, haindir, zalimdir demeniz gerekmiyor. Dinine güvenemeyebilirsiniz, imanına güvenmediğinizi söylemek zorunda değilsiniz. Ama adam Müslüman görünmeye çalışıyor kendince, siz de ona dikkatli yaklaşıyorsunuz. Titiz davranıyorsunuz, bir alamet taşıyor fark ediyorsunuz, yani kız iseniz varmıyorsunuz, oğlan iseniz almıyorsunuz, ticari hayatına, ekonomik, sosyal, siyasal yapılanmasına dikkat ediyor, dikkatle yaklaşıyorsunuz ya, işte bir de bu tür insanlar var diye ikiye ayrılmış, o dünyada öyle olurmuş, insanlar öyle ikiye ayrılırlarmış ya, işte o hani Müslüman olanlar var ya, kendilerine Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber bilenler var ya, hayatlarını, mematlarını, yeme içmelerini, giyim kuşamlarını, ziyaret ve ziyafetlerini, bütün yaşantılarını, bireysel toplumsal planda neleri var neleri yoksa hepsini ayarlarken, peygambere kulak veren bu insanlar sabahın erken vakitlerine dikkat eder, hayata öyle başlarlarmış. Hatta güneş doğmadan önce hatta, yani seher vaktinde uyanık olurlarmış. Derken bu uyanıklıklarını Allah'a kulluk olarak arz ederlermiş. Ya Rab derlermiş, Kur'an'la beraber olurlarmış, namaz kılar, niyaz ederlermiş. Ya da hatta gerekirse bazen şöyle birkaç lokma ama doyuncaya kadar yesem de akşama kadar şöyle bir kalkan edinsem kendime, oruç tutsam derlermiş. Yani bereketler umarlarmış sabahın erken vaktinden dolayı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyormuş ki Allahümme barikli ümmeti fi bukuriha. Ya Rabbi sabahın erken vakitlerini ümmetime bereketli kıl. Ümmetimin erken davrananlarına bereketini lütfet ya Rabbi. Amin. Öyle yaparlarmış. Biz demeyeyim, sormamış olayım. Benden utanayım ben, sen senden utan. Erken başlamak mı hayata? Biz ne zaman başlayacağız bu işe bilmiyorum ki. Evlilik erken başlasak, ibadet ve itaat anlamına tabii, bütün hayırlara erken başlasak, güne erken başlasak, ya da yapacağımız her iyiliği erken başlasak, bir an önce bir daha erken alsak bu işleri. Bir berber tanıyordum. Yani dedi bir arkadaşa, gel bugün tıraş edelim seni. Yok dedi, 3 gün sonra olsun, ne yazar? Öyle mi dedi, sana göre bir şey yazmaz ama benim 3 haftalık maişet teminim imkanını ortadan kaldırırsın 3 günle. Ukalalık ediyorsun, ya da şımartıyorsun, ya da abartıyorsun dedi, bir şeyler söyledi. Öyle değil dedi, otur bak, senin kafan çalışmıyor galiba. 3 gün sonra diyorsun, tıraşın birinde. 3 gün sonra diyeceksin, diğerinde. 3 gün sonra bir ötekinde. Benim 1 yıl boyu tıraş ettiğim insanlar böyle 3 gün atı verdiler mi birbiri peşi sıra? Yılda kaç tane tıraş olacaklarsa biri azalır mı? İşte o bir tıraşın azalması demek benim 3 hafta tıraş etmemem anlamına gelmez mi dedi. Demek ki erken almak bir berber için ticaret kaynağıymış, öyle mi? Güzel, onlar düşünüyorlar bu işi. Peki bugün okuyacağını yarına atıverdin. Bugün okuyacağın miktarın birazını yarına aldın. Ya da yarın iken biraz da öbür güne, günde 100 hadis okuyacaktın. Ama 20 sayfa meal ile birlikte bugün 10 sayfa olsun yeter dedin yarına. Bugün 50 hadis olsun dedin yeter yarına. Peki ertesi gün 40'ta kaldın. onda kaldın ya da daha azalttın, hep yarına dedin. Öyle olmaz mı? Erken almak zorunda değil miyiz? Ümmetimin erken davrananlarına bereketini lütfet ya Rabbi. Gençken yapacaksın. Kaybettin mi? Bu sözü duyduğunda yaşın 40'ı geçti mi? Gençsin daha. Şimdi başla. Duyar duymaz başla, erken davran. Geciktirme işi. Çünkü geciktirmek helake sebep olur. Hiç düşünmediniz mi? Hiç duymadınız mı? Geciktirmek. İsterseniz yine Kur'an'da devam edelim beraberliğimizi. Hadid diye bir sure duydunuz mu? Var mı sizin Kur'an'da da? Böyle bazen tabir kullanıyorum. Yani hakaret olsun diye demediğime emin olun lütfen. Ama haberiniz yoksa, mesela bir adamın dükkanında 6000 çeşit mal olduğunu düşünüyorum. Var böyle dükkanlar. Gidiyorsunuz, soruyorsunuz bir şeyler. Ama o anda patron yok. Hani şu bu işi bizzat bilen tezgahtar, o da yok o anda. Sonra ama ne yapsın, oradaki insanlar bir çare bulacaklar. Yeni girmiş bir delikanlı her şeye rağmen arıyor, tarıyor ve diyor ki yok. Ama yavrum bak, bir kamyon alacaktım veya 100 paket olacaktı veya 1000 koli olacaktı diyorsunuz. Çırpınıyor, didiniyor, yırtınıyor, gidiyor, her tarafı karıştırıyor. Listelere bakıyor, yine bulamıyor ve yok diyor. Boynu bükük ama siz belki diye ümitle tekrar yüzüne bakıyorsunuz ve çıkıp gidiyorsunuz. Patron gelince olayı anlatıyor. Diyor ki usta bak, falan geldi, filan adam şöyle bir adamdı. Şu maldan şu kadar alacakmış ama yani ben baktım ettim, yok dedim. Nasıl da çıldırıyor adam. Hele mala sevdalanmışsa, paraya odaklanmışsa nasıl da çıldırıyor. Yani ne yapacağını şaşırıyor değil mi? Karşıdakinin gözünü oyacak neredeyse, dilini koparacak, kulağını kesecek. Nasıl da yok dersin diye. Vardı ya hani. Hani vardı ya, hani deponun, ardiyenin, falan numaranın, filan mahzenin bir yerinde hem de 3 kamyon birden indirilmişti ya, nasıl da yok derdi ama bilmiyordu ki. Evet, bilmiyordu. İşte önemli olan nokta bu. Erken davranmak, bizde olan nimeti bilmek ya da erken davranmak, bu işin farkına varabilmek, elbette önemli olan buydu zaten. Bilebilmek, anlayabilmek. Gecikirsek kötü. Ondan dolayı bilmediğiniz ayetleri Kur'an'da yok sayıyorum. Ondan dolayı dedim. Hani sizin kitabınızda Hadid suresi var mı? Var. Peki bu hadisle ilgili bir ayet var mı orada? Arayın bakalım siz. Ben okumaya devam edeyim. 16. ayet. اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Söyleyin, ey müminler, ey iman iddiasında olanlar, Allah gönderdiyse tamam, peygamber dediyse tamam diyenler, söyleyin, hala sizin kalplerinizi Allah'ın zikrine boyun eğdirecektiniz, zamanı gelmedi mi? Allah'ın gönderdiği hakka ve hakikate teslim olacaktı kalpleriniz, hala zamanı gelmedi mi? Ne zaman boyun eğeceksiniz? Ne zaman teslim olacaksınız ey müminler? Dikkat edin, sakın ha, sizden önce hani kendilerine kitap verilenler vardı ya. İlk defa Allah'ın hak ve hakikat gönderdiği insanlar siz değildiniz. Sizden önce de Allah birilerine kitap göndermişti ve siz bunları biliyorsunuz. Sakın ha onlar gibi olmayın. Çünkü fetale aleyhimul emedu, zaman uzadıkça uzadı. Boyun bükmeleri gecikti. Oysa onlar kalplerini vahye tabi ve teslim edecektiler. Ama onlar zamanı uzattıkça uzattılar. Hemen evet demediler. Beklediler, bekleştiler, şüphelendiler, şüphe tohumları ektiler. Dur bakalım dediler, oyalandılar. Ümniyeler, kuruntular kendilerini oyaladı. Allah ile aldattılar aldatıcılar. 14. ayette biz bunları öğrenmiştik. Bu 16. ayet. Sonunda da kalpleri kas katı kesildi. Safiyetleri bozuldu. Yani ciddiyetleri kayboldu. Hani Allah lillah adına özel böyle bir gayretler olacaktı ya, bir titremeler olacaktı ya, bir hassasiyetler olacaktı ya, bir duyarlılıklar olacaktı. Onu kaybettiler. Pek çoğu da fıskı fücura düşüverdi tabii öyle olunca. Söyleyin, ne diyorsunuz? Yani zaman geçince, erken davranmayınca böyle bir tehlike varmış, anladık mı? Ama oğlan eversen kısı gelin etsem, dükkanı açsam, şubesiyle beraber tezgah ayarlasam, herkesle birlikte piyasamı belirlesem, evim, barkım, yazlığım, kışlığımla birlikte daha neler ve neler, öldükten sonra ben başlarım bu işe demiyor mu insanlar? Bak dikkat et diyorum kimilerine, sen bu kafayla gidersen öldükten sonraya attın bu işi, ben de mezar taşına yazarım. Tuh, rahmetlik tam başlayacaktı ama gitti diye. Ne haber? Etmeyin, yazık edersiniz. Allahümme barikli ümmeti fi bukuriha diyen senin peygamberin değil mi? Bak benim peygamberim diyor ki, Allahümme barikli ümmeti fi bukuriha, ya Rabbi sabahın erken vakitlerini ümmetime bereketli kıl. Ümmetimin erken davrananlarına bereketini lütfet. Sabahın erken saati. Eskiden öyle olurdu. Sabah namazına giderdi insanlar. Hatta evden çıkar, yolda, nerede namaz dek gelirse evinden işine kadar giderken orada namazını kılardı. Sabah namazından sonra işine başlardı. İkindi vakti bitirmeye çalışır. Akşam evine dönerdi ve yatsıdan sonra yatacaktı. Çünkü yeniden seherde güne başlayacaktı. Birinde dostlarla hani şöyle Kur'an ve sünnet öğrenme dersi yapsak filan demişlerdi. Kabul dedim. Ne zaman dediler? Düşündüler. Tartıştılar, pazartesi olmaz diyenler oldu, çarşamba hayır denildi, perşembe olmadı, salı atlanıldı derken, ben dedim ki, peki sabah namazından sonra olsa ne dersiniz? Olmadı tabii. Peki sabah namazından önce ama, çok güzel olur, seher vakti hem uyanık olmak, hem bereketlerden yararlanmak adına, ben inat ettim ve ısrar ettim. Onlar inkar etmediler ama ısrarla reddettiler. Sonunda hatta birisi dayanamayıp dedi ki, ama yani çok karanlık olur o dönemde dedi. Herkes güldüler, kendisi de. Çünkü yatsı namazından sonra karanlık olmazmış 11-12'lere kadar, 1'e-2'lere kadar da. Hani şöyle seher vakti olunca kapkaranlık olurmuş ama tabii dolmuş yok, dolmamış yok, otobüs yok, minibüs yok. Nasıl gitsin gelsin kapkaranlıkta insanlar değil mi? Hayat bitmiş, her şey uykuya dalmış. Allah korusun. Oysa sabahın erken vakitlerini ümmetime bereketli kıl diyen peygamberimin duasına amin diyorum ama benim erkenden hayata başlamam konusunda yardımını esirgememesi Allah'a ayrı bir duamız oluyor. Ümmetimin erken davrananlarına bereketin lütfet ya Rabbi diyoruz. Erken davranmaya çalışıyoruz. İleyke intehetil emani ya sahibel afiye. Bugün 5. duamız bu. Ey sıhhat ve afiyetin sahibi, bütün arzu ve istekler sana ulaşır. Ben bunun bilincinde olmak istiyorum. Bana yardım et ya Rab. İleyke intehetil emani ya sahibel afiye. Bütün arzu ve istekler sana ulaşır ey sıhhat ve afiyetin sahibi. Allah'ı böyle bilmek, afiyet sahibi bilmek ve ondan af ve afiyet istemek zorundayız. Hatta bir başka dua öğretisinde aleyhissalatü vesselam diyor ki, dünyada ve ahirette Allah'tan af ve afiyet isteyiniz. Kime bu verilirse başka bir ihtiyacı kalmamıştır. Biz de Allah'tan dünyada ve ahirette af ve afiyet istiyoruz. Zaten başka kimden isteyeceğiz? Çünkü bütün arzu ve istekler ona ulaşır. Çünkü ancak o sıhhat ve afiyetin sahibidir. Düşüncede afiyet, gün ve gecede afiyet, geçimde, devlikte afiyet, ailede, sosyal hayatta afiyet, bütün afiyetlerin sahibi odur. Bugün okuduğum hadisleri baştan sona yeniden okuyor ve sohbete son veriyorum inşallah. Allah'ım seninle revaç buldum, yayıldım, dirildim ve sana yöneldim, sana bağlandım. Ümidim sensin, dayanağım sen. Allah'ım hem bütün gayretimle istediğim, hedeflediğim şeylerde, hem de derdini çekemediğim konularda bana yeterli ol. Bende olan, benden kaynaklananı en iyi bilen sensin. Allah'ım, beni sana karşı saygılı olmakla, takvayla azıklandır. Günahımı bağışla, her ne yana dönüp yöneldiysem, yönelişimin hayır, yani iyilik olması, ancak seninle mümkün, onu sağla ya Rabbi. Ya Rabbi, küçük çocukları koruduğun, kolladığın gibi beni de koru kolla. Çünkü küçük çocuklar nasıl korunup kullanırlarsa benim buna ihtiyacım var. Sen beni görüp gözetip kolla ya Rabbi. Ya Rabbi, Kureyş'in ilklerine yani müşriklerine ibret olacak bir ceza verdiğin gibi sondakilerine, iman edenlerine de mükafatlarını veriver. Ya Rabbi, sabahın erken vakitlerini ümmetime bereketli kıl. Ya Rab, ümmetimin erken davrananlarına bereketini lütfet. Bütün arzu ve istekler sana ulaşır. Ey sıhhat ve afiyetin sahibi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.